Ayrım 3. Seks neden keyiflidir? İnsanın cinsel evrimi, Jared Diamond. Sayfa 23. 2. Bölüm. Cinsiyetler Savaşı. Bir önceki bölümde insan cinselliğini anlama çabamızın insana özgü çarpık bakış açısından uzaklaşmamızla başlaması gerektiğini gördük. Babamızla annelerimizin çiftleşmeden sonra da genellikle birlikte kalmaları ve doğan çocuğun bakımına her ikisinin de katılması açısından bizler sıra dışı hayvanlarız. Kimse erkeklerle kadınların çocuklara katkılarının eşit olduğunu söyleyemez. Çoğu evlilikte ve çoğu toplumda iki ebeveynin katkıları arasında büyük eşitsizlik vardır. Ama çoğu baba çocuklarına yalnızca gıda koruma ya da mülkiyet hakkı şeklinde olsa da katkılarda bulunur. Bu tür katkıları öylesine benimseriz ki yasalarda bile yer veririz. Boşanmış babalar çocuklarının bakımı için nafaka vermek zorundadırlar ve hatta evlenmemiş anneler bile genetik testlerle çocuğun babası olduğu kanıtlanmış bir erkeğe çocuk nafakası almak için dava açabilirler. Ama bu bizim insana özgü çarpık bakış açımızdır. Cinsel eşitlik açısından üzücü olsa da bizler hayvan dünyasında ve özellikle de memeliler arasında bir sapkınlık örneğiyiz. Orangutanlar, zürafalar ve çoğu memeli türü fikirlerini ifade edebilseler de çocuk nafakası yasalarımızın anlamsız olduğunu söylerlerdi. Erkek memelilerin çoğu yavrularıyla ya da dölledikten sonra yavruların annesiyle hiç ilgilenmezler. Çünkü dölleyerek yeni dişiler bulmakla meşguldürler. Yalnızca erkek memeliler değil, genel olarak erkek hayvanlar ebeveyn olarak dişilere göre daha az bakım sunar ya da hiç sunmazlar. Ama bu şovenist modelin istisnaları da vardır. Falarop ve benekli çulluk gibi kimi kuş türlerinde kuluçkaya yatma ve yavruları büyütme işi erkeğindir. Dişi ise kendisini dölleyecek ve bir sonraki yavrulara bakacak yeni erkekler arar. Bazı balık türlerinin örneğin deniz atları ve dikenceler erkeği ve amfibik yani hem suda hem karada yaşayan hayvanlardan bazılarının örneğin ebe kurbağalar erkeği bir yuvada ya da ağızlarında keselerinde ya da sırtlarında yumurtalara bakarlar. Dişinin yavruya baktığı bu genel modelle modelin sayısız istisnasını aynı anda nasıl açıklayabiliriz? Yanıtı sıtmaya karşı direnç genleri ve diş genleri gibi davranış genlerinin de doğal seçime tabi olduğunu anlayarak bulabiliriz. Bir hayvan türünün genlerini aktarmasında yararlı olan bir davranış modelinin diğer türlerde de yararlı olması gerekmez. Çiftleşerek döllenmiş bir yumurta üreten dişi ile erkek bundan sonra çeşitli davranış seçimleriyle karşı karşıyadırlar. Yumurtayı kendi başının çaresine bakmaya bırakıp ya aynı eşle ya da başka bir eşle çiftleşerek yeni bir döllenmiş yumurta mı üretmelidirler? Diğer taraftan yavrulara bakmak amacıyla sekse ara verilmesi ilk yumurtanın hayatta kalma şansını arttırabilir. Durum böyleyse bu seçim başka seçimlerin yolunu açacaktır. Yavruların bakımını hem anne hem baba, yalnızca anne ya da yalnızca baba üstlenebilir. Öte yandan ebeveyn bakmasa bile yumurtanın onda bir hayatta kalma şansı varsa ve bu yumurtaya bakmaya ayrılacak zamanda 1000 döllenmiş yumurta daha üretme olanağı bulunacaksa, ilk yumurtayı kendi haline bırakıp yeni döllenmiş yumurtalar yaratmak daha yararlı olacaktır. Bu seçeneklere seçim dedim. Bu sözcük insanların karar vermesinde olduğu gibi hayvanların da seçenekleri bilinçli şekilde değerlendirdiklerini ve sonunda kendi çıkarlarına en uygun görüneni seçtiklerini düşündürebilir. Tabii olan bu değildir. Sözde seçimlerin çoğu aslında hayvanın anatomisine ve fizyolojisine programlanmıştır. Örneğin dişi kangurular yavrularını barındırabilecekleri bir keselerinin olmasını seçmiş ama erkekler böyle bir seçim yapmamışlardır. Geriye kalan seçimlerin çoğu ya da tümü anatomik açıdan her iki cinsiyet için de olasıdır. Ama hayvanların kendilerini ebeveyn olarak yavrularına bakım sunmaya ya da sunmamaya yönlendiren programlanmış içgüdüleri vardır. Ve bu içgüdüsel seçim aynı tür içinde cinsiyetlere göre değişebilir. Örneğin bazı kuş türlerinde her iki cinsiyetin de fiziksel ve anatomik açıdan yavrularına yiyecek getirebilecek durumda olmalarına karşın yavrulayan kuşlar arasından albatroslarda hem erkekler hem dişiler, deve kuşlarında dişi değil ama erkekler, çoğu sinek kuşu türünde erkek değil ama dişiler içgüdüsel olarak yavrularına yiyecek getirmek üzere programlanmışlardır. Çalılık hindilerinde ise her iki cinsiyette de böyle bir özellik görülmez. Ebeveyn bakımını şekillendiren anatomi, fizyoloji ve içgüdüler doğal seçim tarafından genetik olarak programlanmıştır. Bunlar biyologların üreme stratejisi adını verdikleri şeyi oluşturur. Yani ebeveyn kuştaki genetik mutasyonlar ya da yeni kombinasyonlar yavruları yemek götürme içgüdüsünü zayıflatabilir. Ve bu aynı türdeki iki cinsiyette farklı olabilir. Bu içgüdüler hayatta kalarak ebeveynlerinin genlerini sürdüren yavru sayısını büyük oranda etkileyebilir. Ebeveyninden yiyecek edinen yavrunun hayatta kalma şansı elbette daha yüksek olacaktır. Ama yavrularına yiyecek götürmekten vazgeçen ebeveyn genlerini aktarma şansını artırabilir. Dolayısıyla ebeveyn kuşun yavrularına içgüdüsel olarak yemek götürmesine neden olan genin net etkisi, ileride tartışacağımız ekolojik ve biyolojik etkenlere bağlı olarak ebeveynin genlerini taşıyan yavru sayısını azaltmak ya da arttırmak olabilir. Bu genleri taşıyan yavruların hayatta kalmalarını sağlaması, en olası anatomik yapıları ya da içgüdüleri belirleyen genlerin yaygınlığı artacaktır. Bu tümceyi şöyle de çevirebiliriz. Doğal seçim hayatta kalma ya da üreme başarısını teşvik eden anatomik yapıların ve içgüdülerin yerleşmesini, genetik olarak programlanmasını sağlama eğilimi gösterir. Evrim biyolojisi tartışmalarında bu tür uzun cümleler kurma zorunluluğu sık sık doğar. Bu nedenle biyologlar bu tür ifadeleri kısaltmak için rutin olarak antropomorfik yani insan biçimci dile başvururlar. Söz gelimi hayvanın bir şey yapmayı seçtiğini ya da belli bir strateji izlediğini söylerler. Bu kısaltmalı söz dağarcığı hayvanların bilinçli hesaplar yaptığının iması olarak anlaşılmamalıdır. Evrim biyologları uzun süre doğal seçimin bir şekilde türlerin yararını desteklediğini düşündüler. Aslında doğal seçim başlangıçta tek bir hayvan ya da bitki üzerinde işler. Doğal seçim yalnızca türler arasında, farklı türlerin bireyleri arasında ya da yalnızca aynı türün aynı yaş ve cinsiyetteki bireyleri arasında bir mücadele değildir. Doğal seçim ebeveynle yavruları ya da eşler arasında bir mücadele de olabilir. Çünkü ebeveynle yavrularının ya da anneyle babanın çıkarları örtüşmeyebilir. Belli bir yaş ve cinsiyetteki bireylerin genlerini aktarmada başarılı olmalarını sağlayan bir şey, diğer birey sınıflarında başarıyı arttırmayabilir. Yani doğal seçim pek çok yavru yaratan erkek ve dişilerin yararına işlese de anne ve babaların çok sayıda yavru yaratmak için kullandıkları strateji farklı olabilir. Böylece ebeveynler arasında kendiliğinden bir çatışma oluşur. Bu birçok kişinin bilimcilerin söylemesine gerek kalmadan bildiği bir şeydir. Cinsiyetler arası savaş hakkında espriler yaparız ama aslında bu savaş ne bir şaka konusudur ne de belli anne ya da babaların belli durumlarda nasıl davrandıklarına bağlı bir kazadır. Erkeğin genetik çıkarlarına uygun bir davranış, dişi ebeveynin çıkarlarına, dişinin çıkarlarına uygun bir davranış da erkek ebeveynin çıkarlarına uygun olmayabilir. İnsanlığın çektiği ıstırapların temel nedenlerinden biri de bu acı gerçektir. Bir kez daha çiftleşip bir yumurta üretmiş olan ve bundan sonra yapılacak şeyin seçimiyle karşı karşıya kalan dişi ve erkeğin durumunu düşünelim. Yumurtanın destek olmadan da hayatta kalma şansı varsa ve hem anne hem de baba bu ilk döllenmiş yumurtayı ayıracakları zamanda daha çok döllenmiş yumurta üretme şansına sahipse, anne ile babanın çıkarları yumurtayı terk etmekte birleşir. Ama şimdi de yeni döllenmiş, ortaya çıkmış ya da kuluçkaya yatırılmış yumurtanın ya da yeni doğmuş yavrunun bir ebeveynin bakımı olmadan hayatta kalma şansının sıfır olduğunu varsayalım. Bu durumda gerçek bir çıkar çatışması yaşanacaktır. Ebeveynlerden biri bakım zorunluluğunu diğer ebeveynin üstüne yıkıp yeni bir cinsel eş arayışına girdiğinde terk edilen ebeveyn pahasına kendi genetik çıkarlarını korumuş olacaktır. Bu ebeveyn eşini ve yavrusunu terk ederek aslında kendi bencilce evrim hedeflerini gerçekleştirmeye yönelmiş olacaktır. Yavrunun hayatta kalması için bir ebeveynin bakımı mutlaka gerekli olduğunda çocuk yetiştirmeyi anneyle babanın birbirlerini ve ortak yavrularını terk eden ilk taraf olmayı ve daha çok yavru üretme işine devam etmeyi amaçladıkları soğukkanlı bir savaş olarak düşünebiliriz. Terk etmenin işinize yarayıp yaramayacağı, eski eşinizin çocukları yetiştireceğine güvenip güvenmediğinize ve yeni bir eş bulup bulamadığınıza bağlıdır. Sanki döllenme anında anne ile baba korkutmaca oyunu oynayarak birbirlerinin gözlerinin içine bakıp aynı anda şöyle derler: "Ben gidip yeni bir eş bulacağım. İstiyorsan bu embriyona bakabilirsin. Ama baksan da bakmasan da ben bakmayacağım." Embriyonu terk etme yarışında iki eşin birbirlerinin blöfünü görmeleri durumunda embriyon ölür ve her iki ebeveyn de oyunu kaybetmiş olur. Hangi ebeveynin gerilemesi daha olasıdır? Yanıt hangi ebeveynin döllenmiş yumurtaya daha fazla yatırım yaptığı ve hangi ebeveynin alternatif olasılıklarının daha iyi olduğu gibi hesaplara bağlıdır. Daha önce de söylediğim gibi iki ebeveyn de bilinçli bir hesap yapamaz. Her ebeveynin davranışı anatomisine ve cinsiyetinin içgüdülerine doğal seçim yoluyla genetik olarak programlanmıştır. Pek çok hayvan türünde dişi gerileyerek tek ebeveyn olurken erkek terk eder. Ama bazı türlerde de erkek sorumluluk alırken dişi terk eder. Ve yine bazı türlerde sorumluluğu iki ebeveyn paylaşır. Bu farklı sonuçlar cinsiyetler arasındaki farklılıkları türe göre değişen birbirleriyle bağlantılı üç etken kümesine bağlıdır. Döllenmiş embriyona ya da yumurtaya yapılmış olan yatırım, döllenmiş embriyona ya da yumurtaya bakmaya devam etmenin yok edebileceği alternatif olasılıklar, embriyonun ya da yumurtanın annelik ya da babalığından emin olmak. Büyük yatırım yaptığımız bir işten vazgeçmenin az miktarda yatırım yaptığımız bir işten vazgeçmekten daha zor olduğunu hepimiz kendi deneyimlerimizden biliriz. Bu durum insan ilişkilerine, iş projelerine ya da borsaya yaptığımız yatırımlar için geçerlidir. Yatırımımızın para, zaman ya da çaba şeklinde olmasına bağlı olmadan geçerlidir. Daha ilk buluşmada kötü giden bir ilişkiyi kolayca bitirir ve ucuz bir oyuncağın parçalarını birleştirmeye çalışırken zorluk çektiğimizde bu işten vazgeçebiliriz. Ama 25 yıllık bir evlilikten ya da pahalı bir ev dekorasyonundan vazgeçmek bize acı verir. Aynı ilke ebeveynlerin olası yavrulara yaptıkları yatırımlar için de geçerlidir. Daha yumurta sperma tarafından döllendiği anda bile embriyona genellikle erkekten çok dişi yatırım yapmıştır. Çünkü çoğu hayvan türünde yumurta spermadan çok daha büyüktür. Hem yumurta hem de spermada kromozom olmasına karşın yumurtada ayrıca embriyonun gelişmesini en azından kendi kendini besleyecek duruma gelene dek destekleyecek yeterli besleyici ve metabolizma mekanizması bulunmalıdır. Oysa spermada yalnızca bir kamçılayıcı motor ve bu motoru çalıştırıp spermanın en fazla birkaç gün yüzmesini sağlayacak enerji bulunması yeterlidir. Sonuçta olgun bir insan yumurtasının kütlesi, kendisini dölleyecek spermanın kütlesinin yaklaşık 1 milyon katıdır. Kivilerde ise aynı oran 1 katrilyondur. Dolayısıyla erken aşamadaki bir inşaat projesi olarak görebileceğimiz döllenmiş embriyonda babanın yatırımı anneye göre beden kütlesinin tamamen önemsiz bir oranıdır. Ama bu dişinin korkutmaca oyununu daha gebe kalma anından önce otomatik olarak kaybettiği anlamına gelmez. Erkek yumurtayı dölleyen tek bir spermanın yanı sıra yüz milyonlarca sperma daha üretmiş olabilir. Bu durumda toplam yatırımı dişininkinden daha farklı olmayacaktır. Yumurtayı dölleme eylemi dişinin bedeninin içinde ya da dışında gerçekleşmesine bağlı olarak iç döllenme ya da dış döllenme olarak tanımlanır. Birçok balık türünde ve hem suda hem karada yaşayan amfibik türlerde dış döllenme görülür. Söz gelimi çoğu balık türünde erkekle dışı aynı anda sperma ve yumurtalarını suya bırakırlar ve döllenme burada olur. Dış döllenmede dişinin zorunlu yatırımı yumurtayı döktüğü anda sona erer. Embriyon kendi başının çaresine bakmaya terk edilebilir ya da türe bağlı olarak bir ebeveynden bakım görebilir. İç döllenme yani erkeğin spermasını söz gelimi dişinin içine sokulan bir penis aracılığıyla dişi bedeninin içine fışkırtması insanlara daha tanıdık gelecek bir modeldir. Birçok türde dişi embriyonu hem bedeninden atmak yerine kendi başına hayatta kalabileceği aşamaya yaklaşana dek gelişme boyunca içinde tutar. Yavru sonradan tüm kuşlarda, pek çok sürüngende ve tek delikli memelilerde, Avustralya ve Yeni Gine ornitorenk ve ekidneleri olduğu gibi koruyucu bir yumurta kabuğu içinde yumurta sarısındaki enerji tedariki ile birlikte bedenden atılmak üzere ambalajlanabilir. Ya da embriyon yani yumurtlanmak yerine yumurta kabuğu olmadan doğana dek annenin içinde gelişmeyi sürdürebilir. Vivipari, Latince canlı doğum adı verilen bu alternatif bizde ve tek delikli memeliler dışında tüm diğer memelilerde, ayrıca bazı balık, sürüngen ve amfibik hayvanlarda görülür. Vivipari, besinlerin anneden gelişmekte olan embriyona, atıkların ise embriyondan anneye aktarılması için uzmanlaşmış dahili yapıları, ki bunların arasında en karmaşığı memelilerin plasentalarıdır, gerektirir. Dolayısıyla iç döllenme, annenin döllenene dek yumurtayı üretmekle yaptığının ötesinde bir yatırım daha yapmasını gerektirir. Ya kendi bedenindeki kalsiyumu ve besleyicileri kullanarak yumurta kabuğu ve yumurta sarısı üretir ya da besleyicilerini doğrudan embriyonun bedenini yapmak için kullanır. Bu besleyici yatırımının yanı sıra gebelik için gerekli zaman yatırımını da yapmalıdır. Sonuçta iç döllenmenin görüldüğü türlerde annenin yumurtlama ya da doğurma sırasında babaya oranla yatırımı, dış döllenmenin görüldüğü türlerde annenin döllenmemiş yumurtayı dışarı atarken yapmış olduğu yatırımdan çok daha fazla olur. Söz gelimi insanlarda 9 aylık hamilelik döneminin sonunda annenin harcadığı zaman ve enerji, kocasının ya da erkek arkadaşının çiftleşmek ve bir mililitrelik spermasını bedenden atmak için yaptığı gülünç derecede az yatırımı oranla çok daha fazladır. İç döllenmede annenin ve babanın yumurtaya yaptıkları yatırım eşit olmadığı için yumurtlama ya da doğumdan sonra ebeveynin bakım sunması gerektiğinde annenin bu sorumluluktan blöf yaparak kurtulması zorlaşır. Ebeveynin yavrulara bakımı çeşitli şekillerde görülebilir. Söz gelimi dişi memeliler süt salgılar, dişi timsahlar yumurtalarını korur ve dişi pitonlar da yumurtalarının üzerinde kuluçkaya yatarlar. Yine de ileride göreceğimiz gibi babayı blöf yapmaktan vazgeçip yavrusunun sorumluluğunu paylaşmaya ya da tek başına üstlenmeye zorlayabilecek şartlar da vardır. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 30.